Hoş geldiniz. İyi misiniz? Yani iyi zaman geçtik. İbadet zamanımızı çok seviyorum. Ben sizinle birlikte Tanrı'nın huzuruna girmek çok güzel bir şey. Ve her zaman teşvik alıyorum. Hem Tanrı'dan hem de sizden. Ve hep birlikte geliyoruz. Bu önemli. Rab Tanrı'ya tek başına gelmiyoruz. Hep birlikte geliyoruz ve öyle daha iyi. Ve bunu konuşmak istiyorum biraz. Ama bir şey söylemek istiyorum. İbadetin iyi sonuçları var bizim için. Ve bunlardan biri bizi Rab İsa'nın emeğine itaat ettirir. Biz daha iyi bir şekilde itaat edeceğiz ibadetten sonra. 1 Korintliler 15'dan okumak istiyorum. Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla bizi zafere ulaştıran Tanrı'ya şükürler olsun. Bu nedenle sevgili kardeşlerim, Rab yolunda verdiğiniz emeğe boşa gitmeyeceğini bilerek dayanın, sarsılmayın. Rabbin işinde her zaman gayretli olun. Amin. Amin. Pavlos Korintlilere bunu yazdı. Ama Rabbin işi nedir? Bunu söylemek istiyorum. Hepimizin görevi var. Rab'dan görevimiz var. Bize verdi. Bizi özelleriyle yarattı. Ve hepimize bir rol verdi. Ve biz, yani özeliz. Ama genellikle hepimizin rolü aynı. Hepimizin işi aynı. Matta 28'den İsa'nın son buyruğuna bakarsak anlarız. Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Rabbi ise bunu söyledi. Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla vaftiz edin. Size buyurduğum her şeye uymaya onlara öğretin. İşte ben dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim. Ve bütün hayatımız bununla ilgili artık. Hepimizin kardeşler. Biz bir serisi devam ediyoruz. Elçilerin İşleri bölümüne devam ediyoruz. Ve bu kitap İsa'nın elçilerin Kutsal Ruh'u aldıktan sonra onların Kudüs'te bütün Yahudiye ve Samiriye'de ve dünyanın dört bucağında nasıl İsa'nın tanıklarının olduğunu anlatır. Ve biz onlardan öğreniriz. Çünkü biz Türkiye'de İsa'nın tanıkları olmalıyız. Onun bize buyurduğu her şeye uymaya etrafımızdaki kişilere öğretelim. Görevimiz var. Ve son haftalarda biz Pavlus'u takip ettik. Elçilerin işlerde. Ve ikinci büyük yolculuk yaptı. Aha, görebiliriz. Kudüs'ten çıktı, kuzeye gitti. Biz onu okuduk, izledik son haftalarda. Listria, Derbe'de uğraştı ve oradayken tabii ki hatırlıyorsunuz Pavlos'u taşlamaya çalıştılar. Ama Pavlos oradan kaçtı, Türkiye'den geçti ve sonuna Yunanistan'a geldi. Ve Neapolis'te müjdeyi paylaştı. Ondan sonra Filipi'ye gitti. Ondan sonra Selanik'e. Ve son haftada Ali abi dua etti. Vaaz verdi. Ve Selanik'e gelince orada küçük bir kilise kurmuş. Ama çok sorunlar yaşadılar. Ve bu yüzden Pavlus'un kaçmaya gerekti oradan. Ama küçük zayıf bir kiliseyi bıraktı orada Selanik'te. Ondan sonra Veria'da ve sonuna Atina'da müjdeyi paylaştılar. Pavlus tabii ki bu zamanda yani yolculukta arkadaşlarıyla gitti. Ama Pavlos, wow, meşguldü. Yani çok yaptı. Birkaç bölümler bunu ilgili ve okurken, wow, diyorum, nasıl bunları yaptı, nasıl o kadar etkili olabilirdi. Pavlos süper kahraman diyorum. Wow, düşünüyorum. Oğlum İlyas var. Siz onu biliyorsunuz galiba, küçük 6 yaşında. Ve kendini süper kahraman olarak görüyor. Kesinlikle. Ben Superman'ım. Yani şu anda Spider-Man düşünüyor. Kesinlikle kendini yenilemez düşünüyor. Ve keşke olsa. Ben de onun yaşındayken kendimi süper kahraman olarak hissederdim. Ve de elçilerin işlerini okurken benim de böyle tür şeyleri yaptığımı düşündüm. Elçiler gibi korkusuz, dikkatsiz, her şey yeten gücüm olduğu sandım. Ve yani görebiliriz. Bu yazdı. Yenilemezler 3. Elçiler. Dun, dun, dun. Hangisi Pavlos? Ama şimdi maalesef geceyi öğrendim. Ben Superman değilim. Maalesef. Ama bunu da öğrendim. Pavlos ve İsa'nın elçileri de süper kahraman değildiler. Yani onlar da insanlar. Bizim gibi. Bugün Pavlos'un Korint'teki işlerine bakacağız. Onun zayıflıklarını göreceğiz. Ama Tanrı'nın merhametini, gücünü ve karşılığını da göreceğiz. Son hafta Ali abi elçilerin işlerinden 17 ayet 15'ten okudu. Pavlos'la birlikte gidenler onu Atina'ya kadar götürdüler. Sonra Pavlus'tan Silas'la Timoteus'un bir an önce kendisine yetişmeleri yolunda buyruk alarak geri döndüler. Yani Pavlos Atina'da tek başına kaldı. Ve orada İsa hakkında paylaştıktan sonra çıktı ve tek başına Korint'e geçti. Gelecek slide bakabilir miyiz? Evet. Göstereceğim. Atina burası. Artık tek başına Korint'e geldi. Ve Korint nasıl bir yerdi? Korint büyük ve zengin bir kentti. Onun iki limanı vardı ve o zaman da çok önemliydi. Bir tane doğu kıyısında, öbürü batı kıyısında. Ve iyi bir konumu olduğu için ticaret merkezi oldu. Çok kozmopolit bir kentti. Ve yüksek kültürel yaşamı. Felsefecileri ve ressamları vardı Korint'te. Korint adeta küçük Atina gibi bir yerdi. Ve zenginlikle birlikte ahlaksızlık da gelmişti. Gelecek slide. Evet, pardon, yanlış yaptım. Las Vegas gibi oldu. Bir deyim vardı o zamanlarda. Korintli gibi yaşamak. Evet, yani herhangi bir kötülük yapmak isteseydin, Korint'e gidebilirsin, orada yapabilirsin. Çok kötülükler var. Korintlilerin terbiyesizliği efsaneviydi. Ve elçilerin işleri 18 ayet 1'de başlıyoruz. Bundan sonra, Atina'dan sonra, Pavlos Atina'dan ayrılıp Korint'e gitti. Bu yozlaşmış kente Pavlos nasıl geldi? Öyle mi? O, gelecek olan... Pavlos öyle geldi mi? Ben Wow. Ben tek başına bu kenti temizleyebilirim diyerek mi geldi? Hayır. Hayır. Elçilerin 18 ayet 2'de. Orada Pontus doğumlu Akvila adında bir Yahudi ile karısı Priscilla'yı buldu. Bunlar Claudius'un bütün Yahudilerin Roma'ya terk etmesi yolundaki buyruğu üzerine kısa süre önce İtalya'dan gelmişlerdi. Akvila ile Priscilla'nın yanına giden Pavlus, aynı meslekten olduğundan onlarla kalıp çalıştı. Çünkü meslekleri cadırlıktı. Teşekkür ediyorum. Pavlus her Şabat günü havrada tartışarak hem Yahudileri hem Grekleri ikna etmeye çalışıyordu. Yani Pavlus Superman gibi gelmedi. Ama Rab İsa'nın buyurduğu gibi yaptı. İlk önce esenlik yanlılarını buldu ve onlarla oturdu. Yani Rab İsa, Luka bölümünde bunu dedi. Yani esen seven biriyle bul yani ve kal dedi. Ve Pavlos bunu yaptı. Şunu göreceğiz. Pavlos herhangi bir durumda her şey Tanrı'nın dediği gibi yaptı. Ve bizim için Pavlos bir süper kahraman değil. Ama güzel bir örnek. Gerçekten Hristiyanlığın bir kahramanı Pavlos. Güçlü olduğu için değil, bazen zayıftı. Korkusuz olduğu için değil, bazen korktu. Mükemmel olduğu için değil, bazen yanlış yaptı. Ama Tanrı'ya itaat etti. Ve Tanrı'nın dediği her şeyi yaptı ve biz bundan öğrenebiliriz. Bazen itaat buna benziyor. Pavlos böyle geldi. Çatırcılıktı. Öyle. Ve bu hikayeden ilk öğrendiğimiz şey bu. Bize Tanrı'nın dediği her şeyi insanlığımızın sınırları içinde yapıyoruz. Pavlos İsa'nın müjdesini paylaşmak için Korint'e geldi. Ama ilk geldiğinde haftanın 6 günü sıradan bir işte çalıştı. Pavlus sadece bir gün havrada tartıştı. Bir gün orada çalıştı. Pavlus'un belli kapasitesi vardı. Süper kahraman değildi. Tıpkı bizim gibi çalıştı. Yoruldu. Sınırlı oldu. Pavlos'un hayatının evreleri vardı. Ve bizim de vardı değil mi? Bazen daha serbestiz, daha yapabiliriz. Bazen daha sınırlıyız. Düşün biraz. Senin hayatının hangi evresindesin? Hangisi? Kendini daha sınırlı hissediyor musun şu anda? Belki eskiden kadar yapamam. Daha yapmaya istiyor musun? Ama kapasitesi düşük mü? Merak etme. Pavlos da bunu yaşadı. Ve de hatırlamalıyız ki Tanrı hayatımızın her evresinde bizi kullanabilir. Bakın, Pavlos'un iş arkadaşları Akvila ve Priscilla, Pavlos'la tanışınca hemen Hristiyan olmadılar. Ne zaman iman ettiklerini bilmiyoruz ama Pavlos Korint'ten ayrılınca Akvila ve Priscilla obur imanlılara öğretiyordu. Hem de Apollos biri Korint'e geldi, büyük bir pastor olmuş ve Akvila ve Priscilla onu öğretiyordu. Bu yüzden önemli kişiler ve Pavlos itaat etmeseydi onlar ile buluşamadı galiba. Farklı olacaktı. Bize Tanrı'nın dediği her şeyi insanlığımızın sınırların içinde yapıyoruz ve Tanrı bizim süper kahramanlar olduğumuzu beklemiyor. Yapabildiğimiz kadar yaparız, itaat ediyoruz. Tanrı'nın lütfu var, hamdolsun. Dyfam ydy Jeus, ikinci şey oren y Jeus, ayet 5. Silasla, Timoteus, Macedonia dan gelinje, Pavlus kendini tumuile, tanrus sosunu yaimaya verdi. Yahudilere isanin mesi olduğuna dair tanıklık ediyordu. Ve ikinci öğrendiğimiz bir şey de şu. Biz Tanrı'nın dediği her şeyi yapıyoruz ve kardeşlerimiz birlikte yaparsak daha yapabiliriz. Pavlos'un görevi vardı. İsa'nın kim olduğuna tanıklık vermek. Onun görevi bu. Onun kardeşleri Silas ve Timoteus'un da görevi vardı. Ama onların biraz farklı rolü oynadılar. Onlar da yeni kiliselere destek ve teşvik verdiler. Pavlus tek başına daha azını yapıyordu ama kardeşleri gelince çok daha yapabildi ve ona üç şey getirdiler. Birincisi teşvik. Seloniklerin iyi durumda olduğunu ve Selonik teki, hatırlıyor musun, küçük, zayıf kilise. Ya şimdi yeni kilisenin sağlığını anlattılar. Hamdolsun. İkinci şey kaynak. Makedonya'daki kiliselerden para getirdiler onların işleri desteklemek için. Ve üçüncü kardeşlik. Artık Pavlus kendini tümüyle Tanrı sözünü yaymaya verebilirdi. Çünkü kardeşleriyle işleri paylaşabilirdi. Hamdolsun. Kardeşler için hamdolsun. Görevlerimiz farklı. Bazılarımız kültürde çalışıyoruz ve bu lazım. Bazılarımız başka kiliseler ile uğraşıyoruz ve bu lazım. Bazılarımız daha kardeşimizleri teşvik ediyoruz, destek veriyoruz, öğretiyoruz. Bu lazım. Ve bazılarımız komşularımızla İsa'nın müjdesini paylaşıyoruz daha. Ve bu da lazım. Yani bunu yapmak istiyorum. Yani sizin yaptığınızı istiyorum gerçekten. Birbirinize bakın biraz. Yüz yüze bakın. Bana bakma. Birbirinize. Sana bakan kişi senden farklı. Doğru mu? Doğru. Tanrı onun için güzel bir plan kurdu. Onun rolü senin rolüne destek verecek. Ve senin rolün onların rolünü destek verecek. Yani önemliler. Kardeşlerimiz çok önemli. Birbirimize ihtiyacımız var. Tekrar birbirinize bakın ve şunu söyle. Kardeşim, seni ihtiyacım var. Hiç kimse bana söylemedi. Teşekkür ederim. Ve Allah kiliseyi böyle yarattı. Kiliseler böyle olmalı. İsa bize kilisede kardeşliği kurdu. Ailemiz var. Birliğimiz var. Farklı görevler, farklı rollarımız var. Ama hepsi lazım. Ve birlikte daha yapabiliriz. İtaat ediyoruz. Kardeşlerimiz var. Hamdolsun. Devam edeceğiz. Üçüncü şey olacak. Elçilerin 18:6. Ama Yahudiler karşı gelip onu sövmeye başlayınca Pavlus giysilerini silerek başınıza geleceklerin sorumlusu sizsiniz dedi. Sorumluluk benden gitti. Bundan böyle öteki uluslara gideceğim. Ve Pavlus oradan çıktı. Tanrı'ya tapan Titus Justus adlı birinin evine gitti. Justus'un evi Havran'ın bitişiğindeydi. Yani uzağa gitmedi. Ama Havran'ın yöneticisi Crispus bütün ev halkıyla birlikte Rab'e inandı. Pavlus'u dinleyen Korintlilerden birçoğu da inanıp vaftiz oldu. Oh, güzel. Üçüncü şey şu. Biz Tanrı'nın dediği her şeyi yapıyoruz. Ve Tanrı'nın yapması gereken her şeyi yapacağına güveniyoruz. Yani görevimiz var, bizim yaptığımız şeyler var. Ama sonuçları Tanrı'nın sorumluluğunda. Biz onun buyruğuna itaat edersek, sonuçları merak etmeyelim. Ona güvenmeliyiz. Çünkü onun işi de var. Pavlos Korint'ten çıktıktan sonra onlara iki mektup yazdı. Bunu onlara anlatmaya çalıştı. 1. Korintliler 3. Apollos kim? Pavlos kim? İman etmenize aracı olmuş hikmetkarlardı. Rab her birimize bir görev vermiştir. Tohumu ben ektim, Apollos suladı ama Tanrı büyüttü. Önemli olan eken ya da sulayan değil, ekileni büyüten Tanrı'dır. Ekenle sulayanın değeri birdir. Her biri kendi emeğinin karşılığını alacaktır. Biz Tanrı'nın emektaşlarıyız. Sizler de Tanrı'nın tarlası, Tanrı'nın binasısınız. Hamdolsun. Yani ben bunu biliyorum. Ben kolayca fazla endişe edebilirim kilise hakkında. Yani fazla stresli olabilirim. Ne olacak? Oh, iyi olacak mı? Düşünmeye başlayabilirim. Daha fazla sorumluluk taşınmaya başlayabilirim. Kiliseyi ancak benim büyütmem gerekiyor düşünebilirim. Herkesin sorunları benim çözmem lazım diye düşünmeye başlayabilirim. Bu doğru mu? Hayır. Şükürler olsun. Çünkü her şey bana bağlı değil. Hayır, biz yani kardeşiz. Birbirimizi seviyoruz. Birbirimizle ilgileniyoruz. Yardım etmeye çalışıyoruz. Ama cevaplar İsa'ya bakıyoruz. Cevaplar için. Onu izliyoruz. Çünkü her cevap İsa'da. Onun cevabı lazım. Biz komşularımızla ilgileniyoruz. Onlar ile paylaşıyoruz. Ama sadece İsa onları kurtarabilir. Sadece O onların gözlerini açtırabilir. Hamdolsun. Harikalar yapacak Rab İsa. Biz itaat ediyoruz. Bu yüzden Pavlus, başınıza geleceklerin sorumlusu sizsiniz. Sorumluluk benden gitti diyebilir. Dikkat etmemiz lazım. Uzak yere gitmedi. Yani size hiç ilgilenmiyorum demedi. Bundan sonra herhangi bir kişi gelip öğrenmek isteseydi, Pavlus onu içtenlikle karşıladı. Ama gelmeseydi, kendini suçlamadı. Tanrı'nın işi vardı. Pavlus Tanrı'nın dediği her şeyi yapmaya çalıştı ve Tanrı'nın kendi yapması gereken her şeyi ona bıraktı. Biz itaat ediyoruz, Rabbimizin gücü var. Hamdolsun. Ve gördük ki her şey mükemmel artık. Her şey yolunda. Birçok kişi iman edip vaftiz edildi. Hem de aralarında birkaç önemli kişi de vardı. Pavlus çok mutlu olmalı. Değil mi? Yo, Pavlus mutlu olmamış. Öyle düşünebiliriz ama sanki Pavlus korkmuştu. Kaçmaya düşünmeye başladı. Ve bu yüzden Tanrı onunla konuşmaya tercih etti. Okuyacağız. 9. ayet. Bir gece Rab bir görümde Pavlus'a korkma dedi. Konuş, susma. Ben seninle birlikteyim. Hiç kimse sana dokunmayacak. Kötülük yapmayacak. Çünkü bu kentte benim halkım çoktur. Pavlus orada 1,5 yıl kaldı ve halka sürekli Tanrı'nın sözünü öğretti. Ya Tanrı gerekmeden konuşmuyor. Pavlus'un başarısı ve etkisiyle karşıtları da harekete geçmişti. Bu durum Pavlus için yeni bir görüm yollama gerekçesi oldu. Selanik'ten kaçması gerektiğini hatırlamalıyız. Listria'da taşlandığı hatırlamalıyız. Pavlus bunlara hatırladı ve korktu. Ama Rab de bunlara hatırladı. Ve bu yüzden Pavlos'u güçlendirdi, söz verdi. Ben seninle birlikteyim dedi. Aynı zamanda Pavlus'un işini ona hatırlattı. Mata tekrar bakalım. Yani size buyurduğum her şeyi umaya onlara öğretin. İşte ben dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim. Tekrar söyledi, hatırlattı. Ve bundan dördüncü şey ve son şey öğrendik. Tanrı'nın bize dediği her şey onun söylediği zaman, onun söylediği yerde yapıyoruz. Bazen zor olsa bile, kaçmak istediğimize rağmen Rab'in istediği şey yaparız. Rab ise gibi yine de benim değil senin istediğin olsun. Sen söyledin değil mi? Öyle demek istiyoruz. Pavlus dinledi, itaat etti ve 1,5 yıl orada kaldı. Her şey kolay kolay geçmedi. 12. ayet. Galyon'un Ahaya valisi olduğu sıralarda hep birlikte Pavlus'a karşı gelen Yahudiler onu mahkemeye çıkardılar. Bu adam yasaya aykırı biçimde Tanrı'ya tapınmaları için insanları kandırıyor dediler. Ciddi. Pavlus tam söze başlayacakken ağzı açıktı. Ama gerekmedi çünkü Tanrı söz verdi. Galio Yahudilere şöyle dedi. Ey Yahudiler! Davranış bir haksızlık ya da ciddi bir suçla ilgili olsaydı, sizleri sabırla dinlemem gerekirdi. Ama sorun bir öğreti, bazı adlar ve kendi yasanızla ilgili olduğuna göre, bu davaya kendiniz bakın. Ben böyle şeylere yargıçlık etmek istemem. Bence Pavlus biraz şok oldu. Yani... Ben yani söylemek istiyorum. Ben defans yapacaktım. Şans yok. Rab Tanrı bunu yaptı. Ve sonra Galio onları mahkemeden kövdü. Hep birlikte Havra'nın yöneticisi Sostenis'i yakalayıp mahkemenin önünde dövdüler. Galio ise olup bitenlere hiç aldırmadı. Wow. Yani Rab Tanrı Pavlus'u korudu, hamdolsun. Ve çünkü söz verdi, onun gücü var. Bazen zor olabilir, işimiz zor olabilir. Ama bizim Rab için yaptıklarımız, bizim Rab için yaptıklarımız küçük küçük şeyler. Onun bizim için yaptıkları ise çok büyük. Dengesizlik var yani. Küçük küçük yapıyoruz. Rab Tanrı her şey bakıyor. Biz ona itaat ediyoruz ve Rabbimizin ve Rab bizim için çalışıyor. Ve sonuçlar harikadır. Seneler sonra Pavlus Korint'teki kiliseye bunu yazacaktı. 1. Korintliler 1 ayet 4. Tanrı'nın Mesih İsa'da size bağışladığı lütuf oturu sizin için her zaman Tanrı'ma şükrediyorum. Mesih ile ilgili tanıklığımız sizde pekiştiği gibi. Mesih'te her bakımdan, her tür söz ve bilgi bakımından zenginleştiniz. Şöyle ki Rabbimiz İsa Mesih'in görünmesini beklerken hiçbir ruhsal armağandan yoksun değilsiniz. Büyük bir iş yaptı. Bize Tanrı'nın dediği her şey onun söylediği zaman, onun söylediği yerde yapıyoruz. Ve sonuçları güzel olacak. Hikayem var. Ben İngilizim. İngiltere'de oturabilirdim. Kalabilirdim. Ama Rab bana Türkiye'ye git dedi. Andy ve Jess, Mark ve Ruth ile git. Sen ve Anna birlikte gidin. Ve bir kilise kurun dedi. Ve şimdi 7 sene sonra buradayız. yaşam kilisesindeyiz. Ve sonucu güzeldir. Sizin için çok mutluyum. Zor oldu. Bazen hala zor. Kapasitem az. Çok çalışıyorum. Full time çalışıyorum ben. Keşke kilise için daha yapabilsem. Ama itaat ediyorum. Rab bana bir görevi verdi. Ve Tanrı'nın lütfu var. Yani yapamaz. Rab'ın lütfu var. Keşke her şey yapabilsem. Dua toplantılar, kurslar, sokakta müjdeyi paylaşmak, her kardeş ile uğraşmak, vaaz vermek, tapınma grubunda çalmak, yemek pişirmek, çocuklara öğretmek. Yani keşke bunları yapabilsem. Ama yapamam. Yapamam. Yani hem vakitim yok, hem de yeteneğim yok. Özellikle tapınma grubu katılmak. o kadar evet deme ya. ama benim görevim var. Yönetmem lazım. Rab bunu dedi. Çocuklara bakın dedi. Tamam yapacağım. Hem de bazen vaaz vermek. Tamam. Bunları yapacağım. Ama iyi ki siz varsınız. Kardeşlerim var. Ben görevime bakacağım. Siz de Tanrı'dan aldığınız göreve bakın. Ve hep birlikte bu kilise aracılığıyla Şaşkın Bakal mahallesine Tanrı'nın egemenliğinin geldiğini göreceğiz. Değil mi? Hamdolsun. Bitmedim. Bize Tanrı'nın dediği her şeyi yapıyoruz. İnsanlığımızın sınırların içinde hep birlikte kendi güvenimize bakarak onun söylediği zaman da onun söylediği yerde ve Tanrı'nın kendi yapması gereken her şeyi yapacağına güvenerek yapıyoruz. Hepimiz itaat edersek gelecek 7 senede daha yüce şeyleri göreceğiz. Çünkü Rabbimiz bizimledir. Onun kilisesi büyüyor. Bize sözleri verdi. Onun gücü yeter. Kahramanımız var. Ama Pavlus değil. Pavlus'un kahramanı bizim kahramanımızdır. Rab İsa Mesih. Hamdolsun.